Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Reza Zarrab davasına sahte belge götürdüğü iddiasıyla Türkiye'de mallarına el konulan eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aykan Erdemir'i Amerika'da bulduk ve kendisine hakkındaki bu iddiaları sorduk. Aykan Bey, bu iddialar doğru mu? Siz sahte belgeler mi götürdünüz davaya?
İddialar gerçekten komik. 28 Kasım 2017 tarihinde hakkında bir tutuklama kararı verildi. Ve bu tutuklama kararında birkaç iddia dile getirildi. Bunların başında Amerika'da, New York'ta görülmekte olan Mehmet Hakan Atilla davasında benim tanık listesinde olduğum iddia edildi. Yine aynı şekilde bu davaya bir sahte rapor taşıdığım ve bu sahte raporu da daha önce hiç adını duymadığım Osman Zeki Canı Tez ile birlikte taşıdığım iddia edildi. Ben bu yakalama kararına itirazımı resmi evraklarla yaptım. New York'ta görülmekte olan davanın tanık listesini ekledim ve tanık listesinde benim adımın bulunmadığını kanıtladım. Yine aynı şekilde bahsi geçen 28 Ocak 2014 tarihli sahte raporla ilgili hiçbir bilgim olmadığını, bu raporun içeriğini dahi bilmediğimi ve yakalama emri talebinde ismimin birlikte anıldığı Osman Zeki Canı Tez'i de daha önce hiç görmediğim, hiç iletişim kurmadığım bir kişi olduğunu belirttim. Ben itirazımın olumlu sonuçlanmasını beklerken ne yazık ki 6 Aralık 2017 tarihinde bu sefer mahkemeler tüm mal varlığına el konulması yönünde bir karar aldılar. Hani bu karara da baktığımızda üzülerek görüyorum ki hala benim bu davada tanık olduğum iddia ediliyor. Yani benim sunduğum resmi dokümana rağmen bu yanılgıyı sürdürüyorlar. Bu da ne yazık ki aslında artık Türkiye'de hukukun üstünlüğünün kalmadığının ve mahkemelerin artık en temel hukuk anlayışından uzak bir şekilde karar vermekte olduğunun bir göstergesi sanırım.
Peki Aykan Bey, öne sürülen iddiayı neyle kanıtlıyor mahkemede sizin mal varlığınıza el koyabiliyor?
Zaten bu mal varlığına el konulma kararına baktığınızda bakın şöyle bir ifade var. Deniyor ki şüphelinin atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak gerekçesiyle diyor. Şimdi aslında burada zaten bir itiraf var. Savcılık ve mahkeme ellerinde herhangi bir delil olmadığını, dolayısıyla şüphelinin atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak gerektiğini söylüyor. Yani bu da aslında bir hukuk skandalı. Yani hiçbir somut delil olmadan, hiçbir ellerinde belge olmadan tüm mal varlığına el koyup bir araştırma yapmak istiyorlar. Ve bakın burada bir hatırlatma yapalım. Türkiye'de Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK adlı bir yapılanma var. Zaten Türkiye'deki bütün mali kayıtlar devletin denetimi ve gözetimi altında. Dolayısıyla eğer benim ya da herhangi bir başka milletvekilinin bir kuruşluk bir usulsüzlüğü dahi olsa zaten mal varlığına el koymadan bütün bunlar delilleriyle ortaya konabilir ve direkt bir dava açılabilir. Yine aynı kararlarda benim firari olduğum iddiası var. Yine biz E-Devlet'ten Türkiye'de sisteme girdiğimizde benim hakkımda bugüne kadar açılmış hiçbir dava olmadığını görüyoruz. Benim hakkımda verilmiş hiçbir hüküm olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla hakkında dava açılmamış ve hüküm verilmemiş bir kişinin sırf yurt dışında yaşıyor olduğu için firari olarak nitelendirilmesi de aslında hem masumiyet karinesine aykırı hem de lekelenmeme hakkının bir ihlali. Yani bugün bu mantıkla yola çıkarsak yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin herhangi biri firari olarak nitelendirilebilir. Bu da yine yargının ne yazık ki ne derece politize olduğunun ve hukukun üstünlüğünün ne derece ayaklar altına alındığının bir diğer göstergesi diye düşünüyorum.
Peki ama Aykan Bey, hani bizde bir deyim vardır, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Yani mutlaka bir şey vardır ki bu iddia ortaya atılmıştır diye insanın aklına gelebiliyor. Siz şundan dolayı böyle düşünüyor olabilirler diyebileceğiniz bir bağlantınız ya da bir ilişkiniz, bir iletişiminiz?
Aslında zaten Türkiye'de hukukun ayaklar altına alınmasının temel sebebi bu ateş olmayan yerden duman çıkmaz mantığı. Ama eğer biraz bu meseleyi irdelersek burada çok kötü bir niyetin olduğu ortaya çıkıyor.
Nedir o diye? Ne olabilir?
Mehmet Hakan Atilla davasında benim hali hazırda çalışmakta olduğum düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı'nın iki kıdemli uzmanı bilirkişi olarak görev yapıyor. Ve biz biliyoruz ki Türkiye'de gerek basın gerekse yargı Mehmet Hakan Atilla davasında hem hakimi hem savcılık ekibinin üyelerini hem de bilir kişileri gerek basın yoluyla gerek yargı yoluyla etki altına almaya çalışıyor. Hali hazırda hem hakim hem savcılık ekibi hakkında soruşturmalar yürütülüyor Türkiye'de ve yine Türkiye basınına baktığımızda hakimin, savcıların ve benimle aynı kurumda çalışan bilir kişilerin sık sık çeşitli hakaretlere maruz kaldığını görüyoruz. Yine bu davanın hakimi daha önceki süreçte de şunu ifade etti. Dedi ki mahkemenin tercümanlarına kadar ulaşmaya çalışıyor Türkiye'li yetkililer. Yani bu konuda bir uyarıyorum dedi. Şimdi benim hedef seçilmemin mantığı bu olsa gerek. Yani
o aynı iş yerinde çalıştığınız mahkemede bilir kişi olan kişilere bilgi aktarmış olabileceğiniz şüphesi var o zaman Türkiye'de.
Yok. Aksine benim üzerinden o bilir kişiler üzerinde baskı yapmaya çalışıyorlar. Yani bilir kişilerin iş arkadaşını yargı yoluyla tehdit ederek o bilir kişiler üzerinde bir etki yaratabileceklerini düşünüyorlar. Ama Amerika'da yargı sistemini biraz bilenler, yani burada güçler ayrılığını, denge denetleme mekanizmasına biraz hakim olanlar bilirler ki yargıyı Amerika'da etkilemek çok güçtür. Burada yürütmenin de yasamanın da yargı üzerinde bir etkisi yoktur. Ve yargı kurumu da yani hakiminden savcısına gündelik personeline kadar bu tür tehdit ve baskılarla iş yapmaz. Yani dolayısıyla hani şu anda ben bir günah keçisi olarak seçilmiş bulunuyorum. Bunlar nafile çabalar. Ben adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum. Gerek Amerika'da gerek Türkiye'de. Türkiye'de daha önce biz kumpas davalarında da gördük. Yani hem Ergenekon hem Balyoz davalarında. Benim yaşadığıma çok benzer süreçler yaşandı. Yani işte ben henüz kendi dosyamı göremezken, kendimle ilgili kararları göremezken bu kararlar anında yandaş basına servis edildi ve beni karalamak için kullanıldı. Biz bunların aynısını yani sahte delilleri, sahte iddiaları, basına servis edilmeleri Ergenekon ve Balyoz davalarında da görmüştük. Ne yazık ki Türkiye'de değişen bir şey yok. Yani hala eski alışkanlıklarla iş yapılıyor. Ama daha önce de adalet tecelli etti biliyoruz. Yani o davalardan da karalananlar yüzlerinin aklarıyla çıktılar. Ben geç de olsa bu sefer de hak yerini bulacaktır diye düşünüyorum.
Aykan Bey, sizi biraz da Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkilendiriyor sanki yazılan çizilenler. Sanki biraz Fethullah Gülen yapılanmasıyla bir ilginiz, bir bağlantınız varmış izlenimi de var gibi medyada yer alan haberlere göre. O yüzden sormak istiyorum, var mı sizin bu yapılanmayla bir bağlantınız, bir ilginiz?
Beni tanıyanlar, benim onlarca yıllık kariyerimi bilenler, benim sosyal demokrat, laik görüşten gelen, Sosyal Demokrasi Derneği'nin yönetiminde görev yapmış, Bilkent Üniversitesi'nin Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanlığı yapmış, Eğitim Sen kökenli, Alevi Enstitüsü'nün kurucusu olan bir kişi olduğumu biliyorlar. Dünya görüşüm, aile yaşantım herkesin ortasında. Fakat hükümet medyasının elinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli heyetlerinin yurt dışı ziyaretlerinde çekilmiş olan 3-4 fotoğraf var. Sürekli bu fotoğraflar gündeme getiriliyor. Şimdi yalnızca fotoğraflarla bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiyi karalamak mümkünse o zaman AKP ile ilgili on binlerce fotoğraf var. Ve önemli olan fotoğraf değil. Önemli olan bu ziyaretlerde ne yapıldığı. Bakın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Washington ziyaretindeki o toplantıda nelerin konuşulduğu. Ben hemen şunu sormak
O fotoğrafta istiyorum. Adil Cumhuriyet Öksüz'ün Halk... kardeşinin olduğu da söyleniyor değil mi?
Şimdi bakın 2013 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Aynı fotoğrafı AKP'lilerle de bulmak mümkün değil mi? Hatta Cumhuriyet Halk Partisi ilişkin 4-5 fotoğraf varsa AKP'ye ilişkin on binlerce benzer fotoğraf vardır. Ama buradaki önemli olan mesele şudur. Hukuku ihlal edecek bir şey yapıldı mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi o toplantıda orduda kadrolaşmayı mı konuştu? Poliste kadrolaşmayı mı konuştu? Dışişlerinde kadrolaşmayı mı konuştu? Aksine zaten bakın o toplantıda Kamer Genç de vardı. Yani Kamer Genç'in de siyaseten nerede durduğu, ne kadar Gülen hareketine eleştirel yaklaştığı da biliniyor. Dolayısıyla buradaki mesele tamamen laf kalabalığı yapmadır, gündemi bulandırmadır. AKP'nin kendi 2002-2013 Aralık arasında 11 yıllık Erdoğan-Gülen işbirliğinin üzerine örtme çabasıdır. Daha da önemlisi buradaki mesele Erdoğan-Gülen işbirliği değildir. Buradaki mesele Türkiye'de yargıdan polise, ordudan bürokrasinin tüm diğer kademelerine yapılan kadrolaşmadır. 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte laik yurtsever subayların tavsiye edilmesi meselesidir. Şimdi AKP bunların hesabını veremediği için 3-4 fotoğrafı yandaş basının işte borazanlığı üzerinden gündemi bulandırarak örtmeye çalışıyor.
Peki neden Amerika'dasınız Aykan Bey siz? Siz neden Türkiye'den ayrılıp Amerika'ya yerleştiniz?
Ben 2016 yılının Ocak ayında Türkiye'de artık akademik, bilimsel ve basın özgürlüğünün kalmadığını düşündüğüm için biz ailecek bir karar aldık. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldik. Çünkü özgür bir şekilde ben görüşlerimi ifade etmek istiyordum. Türkiye'de artık yazılarımızı rahat yazamıyorduk. Gazeteler bunları rahat yayınlayamıyordu. Bir otosansür durumu da kaçınılmaz olarak oluyordu. Kendimizi düşünmesek bile örneğin mülakat verdiğimiz gazetecilerin durumunu düşünüyorduk. Çünkü inanın daha önce beni konuk aldığı için işini kaybeden gazeteci bile oldu Türkiye'de. Dolayısıyla zaten 15 Temmuz sürecinde tanık olunca ki ben Amerika'daydım o sırada doğru bir karar vermiş olduğumuzu gördük. Çünkü gerek Barış için akademisyenlerden tutun Türkiye'deki özgür gazetecilere çok sayıda insan bu süreçte mağdur edildi. Ben de en azından burada temel hak ve özgürlüklerin bir sesi olarak Türkiye'deki demokrasi mücadelesine katkı verdiğimi inanıyorum.